İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyet programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Kıymetli hocam, Amentü Hassasiyeti çerçevesinde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine nispet edilen görüşlerin toplandığı El-Usul El-Münife adlı eserden kaldığımız yerden hocam devam edeceğiz inşallah bugün. Geçen sohbetimizde, dersimizde imamlar arasında ihtilaf nedenleri üzerine durmuştuk. Bugün de وَقَالَ فِي كِتَابِ الْعَالِمِ'den başlayacağız inşallah hocam.
Buyurun. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Evet, İmam Ebu Hanife Hazretleri El-Alim vel-Müteallim isimli kitabında şöyle diyor. وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا لَمْ يَدْخُلُوا ف۪يهِ Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabı kelam meselelerine, kelami tartışmalara, kelami bahislere girmediler. لِأَنَّ مِثْلَهُمْ Çünkü onlar gibi, onların durumunda olanlar kekavmin bir kavme benzerler ki leyse bihadratihim men yukatiluhum kendileriyle savaşan, kendilerini tehdit eden, canlarına mallarına kasteden kimseler yok onlar için. Yani böyle bir tehdit, böyle bir tehlike söz konusu değil. Onlar böyle bir kavme benzerler. فَلَا يَتَكَلَّفُونَ السِّلَاحِ Dolayısıyla düşmanı olmayan bir kavmin, bir insanın silah taşımak gibi bir derdi de olmaz. Yani niye silah taşısın? Sahabe-i kiram böyle bir kavme benzerdi. وَنَحْنُ Bize gelince قَدْ اُبْتُل۪ينَا بِمَنْ يَطْعَنُ عَلَيْنَا Biz ise bize tan eden, bize saldıran وَيَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ مِنَّا Kanlarımızı helal gören, bizim canımıza kast eden bir düşmanlar topluluğuyla karşı karşıyayız diyor İmam Ebu Hanife. Yani böyle bir benzetme yapıyor. Yani.
Böyle imtihan olunuyoruz yani. Hocam.
Evet, yani bu demek değildir ki sahabe-i kiramın düşmanı yoktu. Elbette vardı. Buradaki benzetmedir. Yani sahabe-i kiram kelam ilminin araçlarını, imkanlarını, silahlarını niye kullanmadılar? Çünkü onlar kelami olarak kendilerine hücum eden, saldıran, İslam akidesini tehdit eden bir cereyanla karşı karşıya değildiler. Onun için de silah taşımaya gerek duymuyorlardı. Kelam ilminin silahlarını taşımaya gerek duymuyorlardı. Bize gelince bugün biz bize karşı kanımızı, canımızı, malımızı helal gören bir düşmanla karşı karşıyayız. Yani bize kelam ilminin imkanlarını, delillerini kullanarak saldıran İslam akidesine, Ehl-i Sünnet akidesine bu cihetten saldıran düşmanlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla onlara karşı gerekli teçhizatı donanmak zorundayız diyor imamımız Ebu Hanife rahimehullah. فَلَا يَسَعُنَا اَنْ لَا نَعْلَمَ مِنَ الْمُخْتِئِ مِنَّا وَالْمُصِيبِ Dolayısıyla bu tartışılan meselelerde kelami olarak, itikadi olarak tartışma gündemine getirilen meselelerde kim haklıdır, kim haksızdır bunu bilmek zorundayız.
Evet.
Bu bir ameli husus değildir ki o da olur, bu da olur diyelim. Veya tergip, teşvik veya amellerin faziletleriyle ilgili hususlar değildir ki olsa da olur, olmasa da olur diyelim. Bunlar itikattır. Dolayısıyla kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor evet. Bunu bilmek zorundayız.
Men muhti, men musib bilmiyor. Evet, onu evet. Bilmek lazım.
فَلَا يَسَعُنَا اَنْ لَا نَعْلَمَ مِنَ الْمُخْتِئِ مِنَّا وَالْمُصِيبِ اَمَّنِ الْمُخْتِئِ مِنَّا وَالْمُصِيبِ Evet, teşekkür ederim, düzeltmiş olduk. Şimdi burada İmam Ebu Hanife Hazretleri aslında günümüzde bizim fiilen yaşadığımız bir duruma işaret ediyor.
Evet hocam.
Şimdi günümüzde bir takım çevreler Kur'an'dan hareketle, bir takım çevreler bazı hadislerden hareketle, bir takım sahabe-i kiramın ve sünnet-i seniyyenin dışında, sahabe-i kiramın bulunduğu çizginin dışında bir takım şeyler konuşuyorlar, söylüyorlar, iddia ediyorlar, böyle bir şeyleri var. Dolayısıyla bu alanda kim haklıdır, kim haksızdır bunu bizim bilmemiz çok daha mühim bugün.
Evet.
Niye mühim? Çünkü biz artık Selefi Salihinin, İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin yaşadığı dönemde yaşamıyoruz. O dönemde bir bid'at fikir ortaya çıkacak olsaydı bir kere İslam toplumu refleks olarak tepki gösterirdi. Bir bid'at fikrin toplumda yayılma şansı çok bugünkü gibi en azından çok kolay değildi. İkincisi o dönemin alimleri, müteyakkız, Allah'tan korkan, donanımlı alimleri hemen bu bid'at fikre karşı gerekli tedbiri alır, gerekli savunmayı yapar. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'i, avam kesimini bu tehditlere karşı korurlardı. Ama bugün fikir hürriyeti adı altında, efendime söyleyeyim, özgürlükler adı altında, Kur'an'a dönelim adı altında vesaire vesaire çok çeşitli bid'at görüşlerin propagandaları yapılıyor.
Hocam o biz buraya girmek istiyorum. Hani biz, elbette. Siz kimsiniz hocam? Yani biz diyorsunuz yani biz. Evet. Geçen de kaldığımız nokta vardı. Sevad-ı Azam ve biz arasında bir bağlantıyla hani bu nokta önemli.
Eyvallah.
Yani dinleyicilerimizin daha net
teşekkür ederim.
Evet, hay hay. Biz diyorsunuz ya. Evet hocam.
Geçenlerde şöyle bir soruya muhatap oldum ben. Hocam siz diyorsunuz ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkalardan bir fırka değildir. Mezheplerden bir mezhep değildir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat asıldır, esastır. Diğerleri mezheptir, diğerleri fırkadır diyorsunuz. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki İsrailoğulları 71 fırkaya ayrıldı. Birazdan metnimizde de gelecek o rivayet. Evet. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri hariç diğerleri ateştedir buyurmuş Efendimiz. Evet. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'i bir fırka olarak burada ifade etmiş.
Evet.
Siz diyorsunuz Ehl-i Sünnet fırka değildir ama bu hadiste bir fırka diye görünüyor. Bu önemli bir işkal hakikaten yani.
Nasıl tevil edeceğiz? Yani?
Evet, nasıl meseleyi izah edeceğiz? Şimdi ümmeti Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde 10 kişilik bir gruba benzetelim. Diyelim ki evet. Sahabe-i kiram 10 kişiden ibaretti. Ve onlar o dönemde bütün olarak İslam'ı temsil ediyordu. Evet. Akaidiyle, ahkamıyla, ahlakıyla, fiili yaşantısıyla, bir toplumsal yapısıyla bütün evet. olarak İslam'ı temsil ediyordu. Sahabe-i kiram kendilerinden sonraki kuşağa bunu gene bir bütün olarak aktardılar. Ama tabi'in döneminde bu bütünden kopmalar başladı.
Bu ondan, onun fikrinden?
Evet, onun içerisinden bir kişi dışarı çıktı, ben size katılmıyorum dedi. Tabii bu 10 kişi sahabe arasından değil, tabi'in arasından. Evet. Tabi'inin de 10 kişi olduğunu farz edelim. Sahabe onlara blok olarak anlattı dini, tabi'inden de 10 kişi tamam dedi. Ve Kur'an ve sünnet çizgisinde bir Müslümanlık yaşamaya başladı. Ama bir kişi bunların arasından çıktı, dedi ki hayır, ben sizin gittiğiniz yolu doğru bulmuyorum. Evet. Ben şu istikamete gideceğim. Bir kişi daha çıktı. O da dedi ki ben o bir kişi de dahil bu ana gövdenin, bu 9 kişinin yolunu doğru bulmuyorum. Ben de ayrılıp şu istikamete gideceğim. Evet. Dolayısıyla burada ne oldu? Üçlü bir yapı ortaya çıktı. Bir kişi sağda, bir kişi solda, 8 kişi ortada.
Ortada, evet.
Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatıyor bize. Eğer bu 8 kişiye de biz bir fırkadır diyeceksek tamam diyelim, bir sakıncası yok. Ama bu 8 kişi sünnet-i seniyyeyi temsil ediyor, sahabe-i kiramı temsil ediyor, dinin aslını, özünü, kendisini temsil ediyor. Bu bir yere gitmedi yani. Bu 8 kişi bir yere gitmedi. Bir yere gidenlere biz fırka mezhep diyoruz.
Yani şöyle mi hocam, anladığım kadarıyla noktayı nazar, bir bakış açısı.
Evet.
3 bakış açısı var. Ana bakış açısı, hakiki bakış açısına çoğunluk oraya bakıyor.
Evet.
Sağa sola ayrılanlara fırka diyoruz. Yani.
Şimdi bu misalden devam edecek olursak,
evet.
Şu anda bile gerek tarihte bu okuduğumuz metinlerin vücut bulduğu dönemlerde ve daha sonraki aşamalarda, gerekse günümüzde bu farklı anlayışlar, farklı fikirler devam ediyor. Dolayısıyla her bir fikriyatın, her bir grubun diğerine, sen hak olduğunu söylüyorsun ama ben de söylüyorum, bizim aramızı kim bulacak diye sorması gayet tabidir. Tabii. Dışarıdan bakan birisi de böyle söylüyor nitekim. Yani Müslümanların bugün yaşadığı iç çekişmeler, ihtilaflar, ilmi fikri tartışmalar vesaire. Dışarıdan bakan birisi diyor ki yahu bunların hepsi Müslüman olduğunu söylüyor. Hepsi Kur'an diyor, hepsi Hazreti Peygamber diyor. Fakat bunların iddiaları, fikriyatları başka başka. Hangisi doğru? Hepsi de ben doğruyum diyor. Hangisi doğru?
Evet hocam.
Şimdi hakikaten bu önemli bir meseledir. Bugün yeni yetişen nesiller de bu soruya müpteladır yani. Birçok hoca var, birçok insan var, birçok cemaat
biz
var. Biz
hangisine inanalım diyorsun?
Hangisi doğru? Biz de onlara ölçüyü vermiş olmak için diyoruz ki ne bana bakın, ne ona bakın, ne öbürüne bakın, ne gruba, ne şu gruba, ne bu gruba bakın. Siz sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiram hangisi tarafından referans alınıyorsa ona bakın. Şimdi bir kimsenin sahabe-i kiram yanlış bir İslam anladı ve yaşadı deme şansı var mı?
Yok.
Yok, böyle dersek sahabe-i kiramın bize naklettiği hiçbir şeyden emin olamayız. Ne Kur'an'dan, ne sünnetten, ne başka bir şeyden.
Yani yalanla itham olduğu için bir kere
elbette,
şüphe giriyor.
Elbette. Yani sahabe-i kiramın itikat bahsinde dini yanlış anlamış olma ihtimali sıfırdır. Bakın.
Evet. Bunun altını çiziyoruz.
Bunun
hocam,
altını yani çizelim. Evet. Sahabe-i kiramın,
itikat noktasında dini yanlış anlama ihtimali sıfırdır.
Böyle bir şey mümkün değil.
Evet.
Çünkü eğer onlar dini yanlış anladıysa onlara kim yanlış anlattı? Efendimiz
anladı.
Onlar başkasından öğrenmedi ki, Efendimiz'den öğrendi. Ha, sahabe-i kiram Efendimiz'den öğrendikleri dışında ona ilave yaptı, çıkartma yaptı, onu çarpıttı falan dersek işte burada onların güvenilirliği gündeme gelir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet adına bugün elimizde bulunan her şeyden şüphe duymamız lazım. Evet. Bu soru gündeme gelir.
Evet.
İşte günümüzde bu gruplardan hangisi doğru diyene diyoruz ki hangisi sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu yolda bulunuyorsa doğru olan odur.
Evet.
Her birinin çünkü Kur'an iddiası var, her birinin delil iddiası var, her birinin referansı var.
Evet.
Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birazdan okuyacağız hadisi, ilkeyi koyarken doğru istikamette bulunan kimdir bunu işaret eder ki ilkeyi koymuş. Şu gruptur, bu gruptur dememiş, ilkeyi koymuş, onu inşallah göreceğiz.
Yani Sevad-ı Azam da o biz dediğiniz o hocam.
Elbette işte budur, sahabe-i kiram ve sünnet-i seniyyenin üzerinde bulunduğu çizgide yürüyenler Sevad-ı Azam'dır. Sevad-ı Azam tabir olarak büyük karaltı demek.
Ha, büyük karaltı.
Büyük karaltı. Sevad karartı demek.
Heh.
Niye böyle diyoruz? Çünkü bu sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiram çizgisi üzerinde bulunan kitleler her zaman tarihin her döneminde ümmetin kahir ekseriyetini oluşturmuş.
Çoğunluk yani. Evet,
evet çoğunluk. Çoğunluk olduğu için de Sevad-ı Azam adını almış.
Karaltıların en büyüğü yani.
Evet. En büyük karaltı, evet.
Evet.
Dolayısıyla imamımız İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki biz bugün canımıza malımıza kasteden düşmanlarımız olduğu için, itikadi olarak İslam itikadını tehdit eden yabancı cereyanlar söz konusu olduğu için yani silah taşımak zorundayız. Yani kelam ilminin imkanlarını, araçlarını, metotlarını kullanıp İslam itikadını bu zeminde müdafaa ve muhafaza etmek zorundayız.
Kelam ilmini bir silah olarak.
Evet.
Evet.
Aynen öyle. Ma anna'r racul iza kaffa lisanahu anil kelam fi mahtalafa fihi en-nas. Diyelim ki bir adam, insanlar ihtilaf ettiler.
Evet.
Halktan bir kesimi şöyle dedi, bir kesimi böyle dedi. Az önce söylediğimiz mesele. Şu cemaat bunu söylüyor, bu cemaat bunu söylüyor. Şu alim şöyle diyor, bu alim böyle diyor. Bir insan böyle bir ikilem karşısında kalsa ve ben bunlardan hiçbirisine hak vermiyorum, hiçbirisine cephe de almıyorum, hak da vermiyorum dese bir insan. Böyle mümkün müdür? Diyelim ki bir an için
mümkündür.
Bu mümkündür diyelim. وَقَدْ سَمِعَ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَتَّقْ اَنْ يَكُفَّ قَلْبَهُ وَلَمْ يُتِقْ اَنْ يَكُفَّ قَلْبَهُ. Şimdi bu farklı iddiaları duyacak bu adam. Diliyle ben bunların hiçbirisine iştirak da etmiyorum, cephe de almıyorum dese bile kalben mutlaka bunların birinin yanında yer alacak, birine meyledecek, öbürüne cephe alacak. Kalbine mani olamaz.
Evet.
Dili böyle demese bile fıtrat budur çünkü. Evet. Mutlaka bu farklı
bir tarafa meyleder.
Yani. Bir tarafa meyledecek. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْقَلْبِ مِنْ اَنْ يَكْرَهَ اَحَدَ الْاَمْرَيْنِ. Çünkü insanın kalbi bu birbiriyle ihtilaf eden, çatışan, tezat halinde olan fikirlerden mutlaka birisine meyledecek. Buna mani olamaz. Kalp bunlardan birinden ikrah edecek, birini yanlış bulacak,
birine muhabbet edecek,
öbürüne muhabbet edecek, meyledecek. اَوْ الْاَمْرَيْنِ جَمِعًا. Yahut da her ikisi de yanlıştır diyecek kalp.
Evet.
Ya birine meyledecek, öbürünü dışlayacak ya da ikisini de ben reddediyorum diyecek. فَاَمَّا اَنْ يُحِبَّهُمَا جَمِعًا وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ. Eğer kalp bunlardan ikisini de aynı anda sever diyecek olsak ki bunlar birbiriyle anlaşamıyor, evet, birbiriyle ihtilaflı.
Farklıdır, evet.
فَهَذَا لَا يَكُنْ. Böyle bir şey mümkün değil. Birbiriyle ihtilaflı olan görüşlerin ikisini de aynı anda kalp benimseyemez, sevemez, ikisi de doğrudur diyemez.
Zaten itikada dair olduğu
tabii
için.
Tabii ki, evet, elbette. وَاِذَا مَالَ الْقَلْبُ اِلَى الْجَوْرِ اَحَبَّ اَهْلَهُ وَكَانَ مِنْهُمْ. Eğer kalp, burada bir vav olacak gibi sanki ama metinde vav olmasa da mana müstakim oluyor. Ve izâ mâlel kalbu ilel cevri ahabbe ehlehu. Evet. Kalp eğer zulme meylederse, haksızlığa meylederse, zulüm ve haksızlık yapanları da sever. Onlardan yana tavır takınır.
Kalp meylettiği zaman bir sevecek bir
evet,
bahane bulur yani.
Tabii onu zulüm ve cevir ve haksızlık olduğunu bile bile değil.
Evet, bilmeden.
Hiç kimse zulmü sevmez. Tabii. Fıtratı bozulmamışsa zulmü insan sevemez.
Fıtrat sever.
Ama haddi zatında zulm olan bir şeyi, zulüm olan bir şeyi zulüm dışında başka bir şey olarak addedebilir, böyle değerlendirebilir ve böyle sevebilir.
Evet.
O zaman ne olur? Ve kâne minhum, o da onlardan olur.
Ehli cevirden olur.
Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir.
Ya.
Yani. Ve izâ mâle ilel hakkı ve arafe ehlehu, kalp eğer hakka meylederse ve hak ehlini tanırsa, kâne lehum veliyyen, onlara dost olur. Şimdi burada İmam Ebu Hanife Hazretleri şu cümleyi de bitirip sonra toparlayalım. Ve izâ lem ta'rif el muhti'e minel musib, eğer hata edeni sevap isabet edenden ayırıp hangisi hatalı hangisi isabetli bunu bilmezse, la yadurruke fi hasletin, bu sana belki bir noktada zarar vermeyebilir, bir noktada. Ve yadurruke ba'du fi hısalin gayre vahidetin, belki bir noktada sana bu zarar vermeyebilir ama ondan sonra o kadar çok zarar verir ki sana, bir noktada değil pek çok noktada bunun zararını görürsün. Şimdi burada İmam Ebu Hanife Hazretleri dikkatimizi bir noktaya çekiyor. Günümüzde bu çoğulculuk diye bir şey var biliyorsunuz. Fikriyat da var, kültür
görüşü
de var, her şey de var. Çoğulculuk. Yani birbiriyle anlaşamayan birden fazla fikriyat, birden fazla ideoloji, birden fazla
heterojenlik kültür. Evet,
evet,
çoğulculuk.
Evet. Bunların hepsi doğru olabilir. Bunlar bizim zenginliklerimizdir. Bunların hepsini bu şekilde kabul edelim gibi bir anlayış var biliyorsunuz bugün. İtikaden bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani sosyal yaşantıda belki kabul edilebilir. Hani bizim öteden beri gayrimüslimlerle bir arada yaşama tecrübemiz var, kültürümüz var. Bunun da bir hukuku var, bunun da bir zemini var, hükümleri var. Bununla ilgili değil söylediklerimiz. İtikatla ilgili. Yani bir insan iman ve küfür ikisi aynı anda, hak ve batıl ikisi aynı anda, sünnet ve bid'at ikisi aynı anda, aynı zeminde benim için aynı kıymeti ifade eder dediği anda, bu onun itikadı için en büyük tehlikedir.
Yani çoğulculuğun imana zararı var.
İtikat babında, itikadi meselelerde çoğulculuk olmaz.
Evet.
İmam Ebu Hanife Hazretleri tam bu noktaya dikkatimizi çekiyor. Diyor ki bir yerde birbiriyle anlaşamayan iki fikir var. Bunlar muhtelif, birbirlerini itham ediyor. Üçüncü kişinin dışarıdan baktığında bunların ikisi de güzeldir, ikisi de hoştur. Ne güzel, bak tartışıyorlar. Bunlar bizim zenginliğimizdir, bunlar bizim kültürel çok sesliliğimizdir vesaire dediği anda bu belki ona bir noktada zarar vermeyebilir.
Evet.
Ama bir adım ileri gittiğinde, öteye devam ettiğinde ona pek çok noktada zarar verir. Bu ne demek? İnsanın muhakemesini bozar demek.
Evet.
İnsanın fıtratına Cenab-ı Hak...
Hocam ara vereceğiz burada. Önemli bir konu hocam bu.
Evet.
Çoğulculuğun imana verdiği zararlar hangi noktalar? İnşallah kısa bir aradan sonra hocam.
Hay hay.
Çünkü hakikaten bu günümüzün hatta dünyada bir olay yani zahira diyor Araplar, bir olgu olarak var yani önümüzde bu olguyu inşallah biraz sonra kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra çoğulculuk anlayışının kültürde olabileceği ama itikadi noktada bize zarar vereceği noktasında hocamız İmam Azam Efendimizin dikkat çektiğini söylüyor. Bendeniz Hidayet Erdoğan, Ebu Bekir Sefil hocamla birlikte imani konularda Amentü Hassasiyeti programına devam ediyoruz. Hocam çoğulculuğun İtikadi açıdan olamayacağına dair İmam Azam Efendimizin görüşlerini aktarıyorduk hocam.
Evet.
Buyurun.
Demiştik ki çoğulculuk dediğimiz düşünce itikat babında hakla batılın, imanla küfrün, sünnetle bid'atın aynı değerde, aynı kıymette görülmesi anlamına gelir.
Evet.
Bir kere bu bizim fıtratımızdaki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu muvazeneye, dengeye aykırıdır.
Evet.
Neden? Çünkü Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi insanın fıtratına öyle bir denge, öyle bir maya koymuş ki insan eğer dışarıdan bir olumsuz etki almasa, o fıtrat üzere yetişse Müslüman olarak yaşayacak.
Evet.
Şimdi bu şu demektir, yani Cenab-ı Hak insanın fıtratına, insanı imani meselelerde taraf olacak biçimde bir mekanizmayla donatmış insanın fıtratını.
İnsanın özünde, cevherinde,
evet.
Vicdanın yanında, adaletin, insafın yanında olmak gibi bir...
Tevhidin yanında, evet. Hakkın yanında olmak gibi bir...
özü var insanın.
Şey koymuş insanın fıtratına, özellik koymuş. Şimdi dolayısıyla böyle bir insan kalkıp şunu diyemez. Benim nezdimde katliam yapan insanla insanları eğiten, donatan, barındıran, yetiştiren, onlara insani muamele eden insan benim nazarımda aynıdır diyemez.
Yes.
Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir yerde, hiçbir tarihin, hiçbir döneminde böyle bir eşitlik kimseye kabul, evet, ettirilemez. Bu ondan da beterdir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şirki en büyük zulüm olarak ifade etmiş.
Yani adam diyelim ki putuna tapıyor, beni ilgilendirmez diyemeyiz yani. Putuna tapıyor, putuna tapan da aynı, tapmayan da aynı.
O
yani...
adamın kendi yaptığı fiilden ziyade o şeyin özünü, aslını konuşuyoruz. Yani şirkin kendisini konuşuyoruz.
Evet.
Müşriki değil.
Evet.
Şirkin kendisini konuşuyoruz. Keza imanın kendisini konuşuyoruz, mümini değil.
Evet.
Dolayısıyla burada şirkle imanı eşitleme gibi bir tehlike var. Bu katliam yapan insanla insanlara bakan, besleyen, barındıran, hizmet eden insanı aynı tutmak demektir. Zulmeden insanla adalet yapan insanı aynı tutmak demektir. Bu insanın dünyasında kavram kargaşası da demeyelim. Bu bir anafordur yani.
Evet.
Bu kavramları birbirine eşitlemek bir savrulmadır. Hiçbir ideoloji, hiçbir fikir sistemi böyle bir şey kabul etmez. Dolayısıyla bunlar bizim zenginliğimizdir. O da olsun, bu da olsun diyemeyiz itikat babında.
Evet.
Çünkü bunların birinin varlığı, birinin kabulü, öbürünün nakzını gerektirir.
Evet hocam.
Bunlar böyle düşman kardeşler gibi bir arada oturabilirler. Belki sırtları birbirine dönük olur ama bir ortamda oturabilirler diye düşünebileceğimiz bir şey değil. Birinin bulunduğu yerde öbürü bulunmuyor.
Evet.
Birinin geçerli olduğu bir yerde öbürü geçerli olamıyor.
Şirkle imandan bahsediyoruz.
Evet, tabii ki.
Şirk yani, ve iman ikisi olmaz yani.
Aynı ortamda olmaz. Ateşle barut gibidir.
Evet.
Bunları bir araya koyduğunuzda mutlaka patlar yani.
Evet. Hatta daha da öte yani.
Elbette.
Ateşten baruttan daha,
evet,
öte.
Evet. Evet. Dolayısıyla yani şirkle iman, hakla batıl, sünnetle bid'at. Bunlardan ya biri vardır ya öbürü vardır. Ya biri olacak ya öbürü olacak. Çünkü bunların tabiat olarak birbirlerini tolere etmeleri, birbirlerine İmkan tahammül göster, mümkün değil böyle bir şey.
Evet.
Ve nihayet son nokta şu. Eğer Cenab-ı Hak yeryüzünde şirkle imanın bir arada bulunmasına rıza gösterirse, haşa ve kella, biz de gösterelim.
Evet.
Eğer şirkle iman bir arada bulunamayacaksa, Cenab-ı Hakk'ın buna asla ve kat'a rızası yoksa, hakla batıl, imanla küfür bir arada bulunamayacaksa, rıza-i bari bakımından bunları bizim de otomatik olarak birbirinden ayırmamız lazım. Birine razı olduğumuzda öbürünü reddetmemiz otomatik olarak meydana gelecek hadisedir çünkü.
Hocam burada önemli bir nokta vardı. Hani birinci belki bir adımda bir hasletle size iyi gelebilir ama,
evet,
diğer onun üzerine duracaktık yani,
evet,
burada.
İşte bu çoğulcu düşüncenin insana verebileceği zarar noktasında.
Bir tane bir noktada
bu
iyi olabilir.
Evet.
Ama yani iyi gibi, mesela hoşgörü gibi görünüyor ama,
evet,
devamında, evet, onun üzerine
bu işte toplumu dengede tutan, insanın bilincini, davranışlarını, şuurunu dengede tutan bir mekanizma var.
Evet.
O mekanizmayı tahrip eder bu. Yani, evet, hakla batılın bir arada bulunabileceğini düşünmek belki ilk anda insana cazip gelebilir.
Evet.
Ama bir adım ötesinde bunun ne bireyin ne toplumun dengesi kalmaz, muvazenesi kalmaz.
Yani biri hak olarak, batıl batıl olarak kalsın ama ikisi de normal batıl, yani subjektif diyorlar şimdi. Siz batıl diyorsunuz veya işte adına batıl dediğiniz zaman bir kere adını koymuş oluyorsunuz yani.
Evet.
Hak var, batıl var. Yani burada
şimdi burada
hassas bir konu gerçekten yani.
Çok, evet, hassas.
Yani hukuk dönemlerde... açısından konuşmuyoruz canım. Bunun
elbette dinleyenlerimize, mesele hukuk değil.
Bunun altını çizelim. Hukuk açısından değil, biz akide açısından evet, konuşuyoruz.
Yani biz buna ontoloji diyelim.
Evet, ontolojik.
Şöyle, son zamanlarda bir takım modernist Müslümanlar şöyle bir fikriyat geliştirmeye başladılar. Bu bilhassa Friedrich Schoen'dan itibaren Fazlur Rahman'a kadar giden bir düşünce. Diyorlar ki, yeryüzünde İslam dışında pek çok din var.
Evet.
İlahi kaynaklı olsun, beşer kaynaklı olsun pek çok din var. Aslında incelediğimizde bu dinlerin tamamının derdi, gayesi tektir. O da hakikat.
Evet.
Hepsi insanı hakikata götürmeyi hedefliyor. Evet. Belki metotları farklı, belki izledikleri istikametler farklı ama amaçlar aynı. Dolayısıyla kainatta mutlaklık diye bir şey yoktur.
Diyorlar yani.
Evet, böyle evet. diyorlar. Mutlaklık diye bir şey yoktur. İzafi mutlaklık var.
Hepsi görece yani. Evet.
Hepsi görecedir. Bunların hepsi mutlaktır.
Evet.
İzafi mutlaklık dediği bu. Bunların hepsi mutlak. Biri öbürüne göre izafi ama evet. toptan hepsine baktığınızda kuş bakışı hepsi mutlak.
Evet.
Şimdi bu tehlikeli düşünce bütün dinleri bir potanın içine koyuyor. İslam'ı da onların içine koyuyor. Ve mesela Budizm neyse İslam odur. Hristiyanlık neyse İslam odur. Putperestlik neyse İslam odur demiş oluyor.
Yani altını toprağa indirgemiş oluyor yani. Bize
bundan
göre,
evet. büyük zulüm olmaz.
Evet.
Yani necasetle helal bir şeyi, temiz bir şeyi birbirine karıştırıyorsunuz.
Çok isabetli. Necaset
ya,
çünkü
diyelim ki suyla idrarı.
Necaset bakın tabii hocam.
Suyla idrarı birbirine karıştırıyorsunuz. Ve bu ikisi aynıydı zaten diyorsunuz. Birbirine bir farkı yoktu bunların diyorsunuz. Bu fikriyata karşı sorulabilecek en büyük soru şudur. Belki insana göre bunlar izafi olabilir.
Evet.
İnsan noktayı nazarından baktığımızda bunlara izafidir demek belki ilk anda bu metnimizde olduğu gibi bir sakınca teşkil etmeyebilir.
İlk adımda normal olabilir.
İlk adımda. Ama peki Cenab-ı Hak nezdinde nasıldır bu iş? Cenab-ı Hakk'ın bunların hepsine rızası var mı?
Evet.
Hepsine rızası olduğuna dair elimizde bir delil var mı?
Evet.
Eğer Kur'an-ı Kerim hak kitapsa Cenab-ı Hakk'ın bunların hiçbirisine rızası olmadığını Kur'an-ı Kerim bize söylüyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim hak kitap değildir diyorsanız zaten bizim sizinle işimiz olmaz. Sizin İslam hakkında konuşma yetkiniz olmaz.
İddianız gidiyor yani.
Tabii ya, bulunduğunuz yer neresi? Siz nerede durarak konuşuyorsunuz
bunu
yani?
Ben iyiyim diye bir iddianız yok yani. İslam
tabii.
iyidir, buyurun. Davet etme hakkınızı da elinizden tabii. atmış oluyorsunuz kenara. Evet.
Dolayısıyla soru o zaman şöyle olur. Siz bu tespiti kim adına yapıyorsunuz?
Evet.
Müslümanlar adına yapma şansınız yok. Çünkü Kur'an sizin nezdinizde Upanishad'lardan farklı değil ya da eldeki mevcut İncil'lerden ya da Tevrat'lardan farklı değil. O zaman siz kimin adına konuşuyorsunuz? Bu fikriyatı bizim ciddiye alabilmemiz için sizin ayağınızı bir yere basıyor olmanız lazım. Burası büyük problem.
O günlerden hocam değil mi? Tabii ontolojik bir şey olduğu için İmam Azam Efendimiz devam ediyor. Emmel hassetü diye hocam onu bir
evet.
şey yaparsa orada çıkacak.
Devam ediyor. Emmel hassetülleti la tedurruke. Dedik ki ilk anda belki sana zarar vermeyebilir böyle düşünmen. Hakkı batılı, sünneti bid'atı bir arada görmen filan. Belki bu sana zarar vermeyebilir. İşte sana zarar vermeyecek olan haslet nedir? Enneke la du'ak tu'ahad bi amelil muhti. Sen hata eden kişinin günahıyla sorumlu olmazsın belki. Kişi hata etmiştir. Sen de demişsin ki ya bu olabilir, çok şey değil yani, bunu bu kadar abartmayalım demişsin.
Kendi günahı beni ilgilendirmez.
Demişsin. İmamımız da diyor ki evet, belki o hata içindeki adam hatayla amel ediyor. Hatalı bir
evet.
itikat doğrultusunda amel ediyor. Onun amelini senden sormazlar. O kendi zararını kendisi çekecek. Evet, evet böyledir ama الْخِسَالَ اَلَّتِي تَدُرُّكَ فَوَاحِدَةٌ مِنْهَا. Sana zarar verecek olan hasletlere gelince şimdi bunları sayıyor. Bunlardan birisi ismul cehaleti yaka'u aleyke. En hafifi budur. Sana cahil derler.
Evet.
Niye cahil derler? لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ الْخَطَأَ مِنَ السَّوَابِ. Çünkü sen doğruyu yanlıştan ayıramıyorsun daha. Kainatın hiçbir yerinde, insanlık tarihinin hiçbir döneminde doğru eşittir yanlış diye bir formül kurulmamış. Böyle
doğru
bir şey
var,
yok.
Doğru var ve yanlış var.
Tabii.
Doğru,
bu her zaman her yerde olmuş. Doğru diye bir şey var, yanlış diye bir şey var ve bu ikisi birbirinin nakizidir, zıddıdır.
Evet.
Ama sen diyorsun ki bir şey hem doğru olabilir hem yanlış olabilir. Yahut doğruyla yanlış bir arada bulunabilir. Bunun bize bir zararı yok, kimseye bir zararı yok diyorsun. O zaman sana cahil derler.
Birinci zarar bu.
En hafifi budur. Sana cahil derler. وَمَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَلَمْ يَعْرِفْ جَوْرَ مَنْ يُخَالِفُهُ فَاِنَّهُ جَاهِلٌ بِالْجَوْرِ وَالْعَدْلِ Bir kimse adaleti tarif ediyor. Adalet şudur diyor, şöyle davranmaktır, şu ilkeler doğrultusunda hareket etmektir. وَلَمْ يُعَرِّفْ جَوْرَ مَنْ يُخَالِفُهُ Kendisine muhalif olanın cevrini, zulmünü tarif etmiyor veya tanımıyor. İki şekilde de anlaşılabilir, mümkün. Adaleti tarif ediyor ama zulmü tarif etmiyor veya zulmü bilmiyor. فَاِنَّهُ جَاهِلٌ بِالْجَوْرِ وَالْعَدْلِ فِي آنٍ وَاحِدٍ yani.
Evet yani.
Bu kimse adaleti kendince tarif etti fakat zulmü tarif etmedi, edemedi.
Neydi önü bilirken ne değildirini bilmek lazım.
Ha, çünkü her şey zıddıyla kaimdir. Değil mi?
Kontrast var değil mi?
Evet. Yani, tabii. Her şey zıddıyla kaim. Siz adaleti tarif ettiğinizde otomatik olarak buradan bir zulüm tarifi de çıkmıyorsa zıddı bakımından. Sen o zaman adaleti de zulmü de bilmiyorsun demektir. Zulmü bilmeden adaleti tarif edemezsin.
Ve ilk şey cahil demek yani.
Evet. Es-saniye ne dedi yukarıda İmam Ebu Hanife Hazretleri? Fevahidetun minha dedi. O sana zarar verecek olan hasletler. Bunlardan ilki sen cahil olursun. Cahilsin. Sana cahil derler. İkincisi asa en yenzilu bike mine şubheti ma nezele bi gayrike. Sen farkında olmasın ama insanları bid'ata, dalalete, oraya buraya savuran şüpheler sana da arız olabilir. Kalbine bu türlü şüpheler gelebilir. Ve la tedri mal mahracu minha. Böyle bir şey başına geldiğinde nasıl çıkacağım, ben bundan nasıl kurtulacağım bunu bilemezsin.
Şüpheye düşünce. Evet.
Şüphe senin kalbine de gelir, sana da arız olur. Bu sana arız olduğunda ben bundan nasıl kurtulacağım diye çırpınırsın, yolu bulamazsın.
Gevşek durursanız.
Çünkü sen doğruyla yanlışı birbirine karıştırdın.
Ya telebbüs.
Evet. لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي اَمُصِيبٌ اَنْتَ اَمْ مُخْتَئِ Bilmiyorsun ki sen isabet mi ettin, hata mı ettin?
Ya, başta kendin bilmiyorsun.
Fela tenzi' anha dolayısıyla bu şüpheden kurtulamazsın.
Yani ikincisi şüpheye düşersin evet.
Evet, çok önemli. Bu şüphe deyip geçmeyelim. Allah korusun bir kimse itikaden, İmam Ebu Hanife de bunu söyleyecek şimdi. Böyle bir şüphe halindeyken ölürse Allah korusun imansız gider.
Ya, şüphe yok yani imanda.
Şüpheye asla yer yok. Daha evvel itikadı tarif etmiştik zannediyorum. İbn-i Manzur'da mı okumuştum? Yoksa Zebidi'nin Tacül Arus'unda mı okumuştum? İ'tekade fiili diyorlar. İ'tefede ile aynı anlama gelir.
Tarif etmedik hocam daha önce burada.
Ha. Evet. Diyorlar ki İ'tefede cahiliye döneminde Araplar bir kuraklık olduğunda, kıtlık olduğunda, maddi imkansızlık had safhaya vardığında bir kimseden yardım isteme durumları olmaz. Adam kapıyı üstüne kapatır, açılmayacak şekilde arkadan da öyle bir takviye eder ki onu, evin içine kendini hapseder ve orada ölür. Buna i'tefede diyorlar.
Evet.
İşte i'tekade de böyledir diyor. Öyle bir bağlayacaksınız ki bu itikat düğümünü, kör düğüm yapacaksınız. Onu kimse bir daha açamayacak. Bu yani öyle bir bağlanacaksınız ki size hiçbir şüphe arız olamayacak. Sizi hiçbir yabancı fikir, yabancı ideoloji, yabancı yaklaşım, bağlandığınız bu akaid sisteminden, çıktığınız, üzerinde bulunduğunuz bu yoldan saptıramayacak.
Hocam ben böyle Afrika'da öyle bir ev gördüm. Geleneksel evlerden. Sadece bir hocam böyle ne diyelim, çok küçük çapta bir delik var dışarıya açılan.
Evet.
Başka hepsi çok kalın duvar, imkanı yok yani böyle vahşi hayvanların arasında yapılmış kulübe tarzı bir ev.
Evet.
Ve yanında mescit de var. Hani 300 sene önce yapılmış bir mescit aynı zamanda. Ev de aynı, mescit de aynı. Dışarıdan çok ince bir delik var, dışarıya doğru geniş açılıyor. Sadece öyle bir şey var hocam. Evet. Aynı aklıma o geldi tam.
Evet.
İ'tefe'de bir hava geliyor hocam dışarı. Başka evet. her türlü hiç kimse giremez. Yani onun kırılması, yıkılması imkansız bir
eyvallah,
şey demek ki
güzel
o şekilde.
Oldu. Allah razı olsun.
Yertepe'de.
Evet.
Evet. Yani sıkı sıkıya kapatmak bütün
evet, şüpheyi. Yani o yani çözülmesi, açılması, kırılması mümkün olmayacak bir şekilde bir insanın kendisini bu şeye bağlaması, evet. hapsetmesi demek. Evet. İkinci zarar demek ki kişiye bir şüphe arız olduğunda
şüphe arız olması
bunun
yani.
İçinden çıkamaz.
Evet.
Çünkü ne doğru ne yanlış kendisi baştan karıştırır.
Kurtulamaz yani.
Evet, bu şüpheden kurtulamaz. Allah korusun.
Allah korusun.
Bu her an herkesin başına gelebilir Hidayet Bey. Bu şüphe var ya.
Allah korusun.
Çok önemli. Bize çok böyle bu şekilde mailler gelir. Özellikle genç kuşaktan. Çok hoca dinlemiş, çok kitap okumuş. Bir de böyle gençleri biz olur olmaz kitap okumaya sevk ediyoruz.
Hocam maalesef.
Yani işte Japonya'da bilmem senede şu kadar milyon kitap okunur. Bilmem hangi ülkede şu kadar kitap basılır. Okuyun, okuyun, okuyun, okuyun. Bir süre sonra devreler birbirine giriyor.
Hakikaten hocam çok...
Yani bu çok tehlikeli bir
okumayı
şey.
Okumayı bir böyle put haline getirme gibi bir şey var.
Şimdi bu yani altyapısı olmayan, doğruyu yanlıştan ayırt edecek birikimi, donanımı, dirayeti olmayan insanlara siz bir anda birbiriyle çelişen, çatışan birçok fikirle yüz yüze bırakıyorsunuz. Ve orada onun yanında durup, onu elinden tutup bu tehlikeli yolda sahili selamete çıkaracak kimse de yok. Şimdi ne yapacak bu genç? Gecenin bir vakti oturmuş evinde kitap okuyor. Okuduğu kitap belki onun beyninde ne fırtınalara, dünyasında ne savrulmalara yol açıyor. Bir süre sonra bunun tersi bir fikre karşılaşıyor. Bu sefer onun dalgaları arasında savrulup gidiyor. Böyle heder olan çok insanım.
Yüzmeyi öğretmeden denize evet, atıyor.
Tabii. Allah korusun. Evet, gelelim üçüncü tehlikeye. Vaktimiz ne kadar?
Hocam iki dakikamız var.
İki dakikamız var. Hemen o zaman girmeyelim buraya. Bir
hocam,
toparlayalım.
Üç bitiyor zaten hocam herhalde. Üç tehlike bitiyor. Onu bir
peki.
Evet hocam bir toparlayalım.
Salihte üçüncü tehlike. La tedri men tuhibbu fillahi ve men tabgudu fillah. Tubgidu fillah. Sen böyle hakkı batıla karıştırdın. Sünneti bid'ata karıştırdın. Üçüncü olarak da kimi Allah için seveceksin? Kime Allah için buğz edeceksin? Bunu birbirine karıştırırsın.
Evet.
Müminin böyle bir vazifesi var. Bir takım şeyleri Allah için sevecek, bir takımlarını da Allah için buğz edecek.
Bu, o da şüpheye giriyor direkt.
Tabii el hubbu fillah vel buğdu fillah. Bunlar da şüpheye girecek. Neyi seveceksin, neye buğz edeceksin?
Ya.
Şimdi ben hiçbir şeyi sevmeyeceğim de hiçbir şeye buğz da etmeyeceğim diyemezsiniz. Başa ya. Döneriz, kalp bir şeye meyleder.
Kalbin zaten o buğz edecek yeri bilir.
Tabii.
Bulur kendi kendine. Sen
elbette.
Eğer,
elbette.
Ya,
evet.
Yani tam hassas bir noktada muhabbet.
Bu noktayı inşallah açalım önümüzdeki derste. Cümleyi tamamlayalım. لِأَنَّكَ لَا تَدْرِ الْمُخْتِئَ مِنَ الْمُصِيبِ Çünkü sen kim hatalıdır, kim isabetlidir bunu bilemiyorsun.
Evet.
Dolayısıyla isabetli olanı seveceksin, hatalı olana, hatasına buğz edeceksin. Buna da imkanın yok. Sen o zaman tek başına böyle bir çölün ortasına bırakılmış bir insansın. Her taraftan her türlü tehlike sana gelebilir, arız olabilir. Hiçbir savunma mekanizman yok. Kendini korumaya alabileceğin hiçbir korunak yok, hiçbir barınak yok. Sen orada tek başına her türlü tehlikeye maruz bir insansın. Allah korusun.
Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz.
Amin ecmaîn.
Kıymetli dinleyenlerimiz, inşallah bugünkü sohbetimiz burada sona eriyor. Bir dahaki sohbetimizde, önümüzdeki sohbette inşallah imanda eyvallah. Muhabbet kayması diyelim hocam.
Eyvallah.
Başlık olarak ve onun nedenleri üzerine duracağız. Rabbim imanlarımızı sabit eylesin.
Amin.
Şüphelerden âri ve beri eylesin inşallah.
Amin.
Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.